Ayrım 49.
Sayfa 507. O, yiyebileceği darbelerin en ağırına hedef olmuştu. Şimdi de omuzlarına konulan yük ne kadar ağır olursa olsun, ona tahammül edecek güce sahipti. Tara'yı terk etmeyecekti. O, bu kızıl toprağa bir meşe ağacı gibi bağlıydı, yaşama gücünü buradan alıyordu. Tara'da kalacaktı. Elinden geldiği kadar babasını, kız kardeşlerini, çocuğunu, Melanie'yi, Ashley'nin oğlunu ve zencileri yaşatacaktı. Yarın, ah yarın, yarın kendi boynuna zinciri geçirecekti. Evet, yarın tarada yapılacak çok iş vardı. 12 meşelere ve Macintosh'lara gidip oraları kontrol edecekti. Irmak yönünde başıboş tavuk ve domuz arayacaktı. Ellen'ın takılarıyla Jonesboro'ya ve Loveo'ya gidecek, onlarla gerekli şeyler alacaktı. Ona yiyecek satacak birini bulacaktı. Yarın, yarın. Onun kalbi bir süre duracak bir duvar saati gibi gittikçe yavaş yavaş çarpıyordu. Ama ilerisini tüm açıklığıyla görebiliyordu. Birden çok küçük yaşından beri dinlediği aile öykülerini anımsadı. Bu öyküler onu o zamanlar sinirlendirirdi. Ama şimdi onların anlamını bütün çıplaklığıyla anlıyordu. Gerald 10 parasız tarlaya sahip olmuştu. Ellen gizemli bir kederle zafer kazanmıştı. Büyük baba Robillard, Napolyon iktidarının gazabından kurtularak Georgia'nın verimli sahilinde servetine yeniden kavuşmuştu. Büyük babasının babası Pratom, Haiti'nin balta girmemiş ormanlarında kendine bir saltanat kurmuştu ve bunu kaybettikten sonra da adının Savannah'da onurla anıldığını görecek kadar yaşamıştı. Orada özgür bir İrlanda için gönüllü birlikler safında savaşını veren ve yakalanıp asılan Scarlett'ler ve daha sonra da arazilerini savunmak için sonuna kadar çarpışırken boyun savaşlarında ölen O'Hara'lar da vardı. Onların hepsi insanların çoğunu yok eden sıkıntı, dert ve belalara uğramışlardı ama hiçbiri yıkılmamıştı. Saltanatlarının çökmesinde bile ayakta kalmayı başarmışlardı. Köle ayaklanmalarından, savaşlardan ve ihtilallerden korkup kaçmamışlardı. Belki kötü şansları yüzünden boyunları bükülmüştü ama yürekleri sapasağlam kalmıştı. Ağlayıp sızlanmamışlar, yalnız mücadele etmişlerdi. Şimdi onun damarlarında kanları akan tüm bu insanların hayalleri, Scarlett'e ay ışığında yüzen bu tarlaların üzerinde dolaşıyormuş gibi geldi. Tara onun kaderiydi, hayatının kavgasıydı ve başarması gereken başlı başına bir mücadeleydi. Yavaş yavaş kendini karanlığa bıraktı, yarı uykuya daldı. Onlar gerçekten hayaletler miydi? Kulağına cesaret verici sözler fısıldıyorlar mıydı? Yoksa bu da yalnız bir rüyadan ibaret miydi? Uykulu halde, benim için orada olmanızın ya da olmamanızın ne önemi var diye mırıldandı. Ben sizden bir parçayım ve bu da bana yetiyor. Sizlere teşekkür ederim. Allah rahatlık versin hepinize. 7. Scarlett sabah olup yatağından kalktığı zaman sarsıntılı arabanın içinde geçirdiği o uzun saatlerin yorgunluğunu üstünden atmış olacağını düşünüyordu. Ama dinlenemediği, her yanının ağrıdığı bir yana, dili pas içinde, boğazı kurumuştu ve ne kadar su içerse içsin, susuzluğunu gideremiyordu. Yüzü güneşten kızarmış, avuçlarının içi sertleşmişti. Başı zonkluyor, gözlerini bile oynatsa dayanılmaz ağrılarla kıvranıyordu. Hamile olduğu günlerdeki gibi midesi sabah kahvaltısı diye masaya getirilen Hint patatesinin kokusuna bile tahammül edemiyordu. Onun bu derdini bir Gerald bilebilirdi ama o da artık hiçbir şeyin farkında değildi. Gerald artık yemek masasının onur makamını işgal eden saçları ağarmış bir ihtiyardan başka biri değildi. Donuk gözlerini kapıya dikerek Ellen'ın eteğinin hışırtısını duymak ya da limon çiçeği torbasının yaydığı kokuyu koklamak istiyormuş gibi boynunu uzatıp duruyordu. Scarlett kahvaltı masasına oturduğu zaman ''Annenizi bekleyeceğiz, biraz gecikti.'' diye mırıldandı. Scarlett kulaklarına inanamadı ve başını kaldırırken duyacağı acıyı unutarak babasına baktı. Ama gözleri babasının iskemlesinin arkasında ayakta duran dadının yalvaran gözleriyle karşılaştı. Zar zor ayağa kalkıp Gerald'ın yanına gitti ve sabah ışıklarıyla aydınlanan yüzünü inceledi. Gerald dalgın gözlerle bakarken Scarlett onun ellerinin titrediğini ve başının biraz sallandığını gördü. O zaman tarlayı yönetmek konusunda bir şey danışmak için babasına güvendiğine çok şaştı. Gerald'ın eski canlılığından bir iz bile kalmamıştı ama başından geçen herhangi bir şeyi anlatabilecek durumdaydı. Tabii ortada bir gerçek vardı. Gerald karısının ölmüş olduğunu bile anımsamıyordu. Yankilerin gelişi ve Ellen'ın ölümü ona büyük bir darbe indirmişti. Scarlett, "Ah, babam aklını mı yitirecek?" diye düşündü ve bu korkunç acının etkisiyle başının çatladığını hissetti. Düşünmek bile ona azap veriyordu ama bir şeyler de yapması gerekiyordu. Bitkin hali devam ediyor, korkulacak bir şey yok. Zaten o hasta olduğu zaman hep böyle olur. Şimdi onu yukarı çıkarmalı. Eğer böyle değilse, işte o zaman ne yapmalı acaba? Bunu düşünmemek daha iyi olur. Şu sıra ne babamı, ne annemi, ne de bu korkunç olayları düşüneceğim. Evet, kendime gelene kadar bunları düşünmeyi ertelemeliyim. Sonra ben olmaksızın çözümlenemeyen sorunları da düşünürüm. Yemek odasından çıkarken dadının ağladığını ve gözyaşlarını önlüğüne sildiğini gördü. Verandaya gitti. Orada Pork ile karşılaştı. En güzel ama artık çok eskimiş olan elbisesini giymiş, yalın ayak basamağa oturmuştu. Kendi kendine söyleniyor ve yanında bir kapta bulunan fıstıkları ayıklıyordu. Scarlett'in şimdi de kulakları uğulduyor, sabah güneşinin etkisiyle nereye baksa gözleri kamaşıyordu. Annesinin ona zencilerle konuşurken dikkat etmesini öğütlediği hitap kurallarına dikkat etmeden Pork ile konuşmaya başladı. O kadar kesin bir ifadeyle sorular sordu ve o kadar üst perdeden emirler verdi ki Pork, "Acaba benimle alay mı ediyor?" diye kaşlarını kaldırarak Scarlett'e baktı. Mrs. Allen hiçbir zaman uşaklara, hizmetçilere bu kadar sade bir dille talimat vermez, onlarla böyle basit cümlelerle konuşmazdı. Bir zenciyi piliç ya da karpuz çalarken yakalamış olsa bile. Scarlett, Pork'a tarlalar, bahçeler, hayvanlar ve çiftliğin genel durumuyla ilgili bir yığın soru sordu. Yeşil gözlerinde öyle keskin bir ışık vardı ki, zenci uşak bunu daha önce hiç görmemişti. "Evet, Mrs. Scarlett, bu at bağladığım yerde, burnu su kovasının içindeyken ölmüştür." "Hayır, Mrs. Scarlett, inek ölmemiştir. İnek bu gece bir buzağı doğurmuştur. Bilmiyor muydunuz? Evet, bundan dolayı o kadar çok böğürüyordu." Scarlett imalı bir söz söyledi. "Sizin Prissy iyi bir ebe olacak. İneğin fazla sütü olduğu için böğürdüğünü söylüyordu." Pork da çok ustaca cevap verdi. "Biliyorsunuz ki Mrs. Scarlett, Prissy ineklerin ebesi olmak niyetinde değildir. Ayrıca ineğin de şu Yankee doktorunun küçücük hanımların içmelerini tavsiye ettiği kadar bol sütü olacak." "Bak, bu güzel haber. Devam et bakalım, başka hayvanlar var mı?" "Hayır Mrs. Scarlett, İhtiyar bir dişi domuzla, yavrularından başka hayvan yok. Yankiler geldiği zaman ben domuzları bataklığa götürdüm. Ama onları nasıl bulup toplarız bilemem. Bu dişi domuz da çok fenadır." "Ellerimizi kavuşturup oturacak değiliz ya, Prissy ile sen hemen onları aramaya çıkabilirsiniz." Pork hem şaşırmış hem de öfkelenmişti. "Ama Mrs. Scarlett, bu iş köylülerin işidir. Ben her zaman evde çalıştım." Bu cevap üzerine Scarlett'in gözleri şimşek gibi çaktı. "Bu dişi domuzla yavrularını hemen bulup getireceksiniz. Yoksa tarlalarda çalışan zenciler gibi hemen buradan defolun." Pork'un gözleri yaşardı. "Ah, Mrs. Allen sağ olsaydı. O bütün bu incelikleri o kadar iyi bilirdi ki. Bir çiftçinin sorumluluk ve yükümlülükleriyle bir zenci uşağın görevleri arasındaki farkı o kadar güzel belirlerdi ki. Defolup gideyim mi afandım? Ama nereye gidebilirim afandım?" "Ne bileyim ben, nereye gidersen git. Yalnız her kim burada, yani tarada çalışmak istemezse, ister yankilerle birleşir, ister başka bir yere gider. Bu kararımı ötekilere de söyleyebilirsin." "Peki afandım. Şimdi Pork, bana biraz da pamuktan, mısırdan söz et." "Mısır mı dediniz? Aman tanrım, yankiler atlarıyla mısır tarlalarını çiğnediler. Atlarının kemirip harap etmediklerini de toplayıp götürdüler. Toplarını ve arabalarını da pamuk tarlalarının ortasından sürdüler. Yalnız dere boyunda top ve arabalarını süremedikleri küçük bir yerde pamuk ürünü kaldı. Ama siz de bilirsiniz ki orada yetişen pamuk pek kaliteli olmaz. Zaten bu yerden pek fazla bir ürün de alınamaz." "Ne kadar pamuk sağlanır buradan?" "3 balya kadar." 3 balya ha? Scarlett, tarlanın her yıl yetiştirdiği sayısız pamuk balyalarını gözünün önüne getirdi ve başındaki ağrının daha da şiddetlendiğini hissetti. Demek koskoca tarladan 3 balya pamuk alabileceklerdi. Bu miktar zavallı Slattery'lerin hasat ettiklerinden bile az sayılırdı. Bir de vergi sorunu vardı. Konfederasyon para yerine pamuk alıyordu. Bu 3 balya da vergiyi karşılamaya bile yetmezdi. Zaten bu pamukların da öyle büyük bir önemi yoktu. Çünkü bütün çiftçiler gitmişlerdi. Scarlett kendi kendine bunları daha sonra düşünürüm diye söylendi. Vergi işi kadınlara ait değildi herhalde. Babam bununla meşgul olur. Ama babam, hayır, onu da şimdi düşünmemeliyim. Konfederasyon her zaman vergi peşinde koşabilir. Asıl şimdi yiyecek sorunumuzu çözmem gerek. Pork, sen ya da başkası, 12 meşelerde ya da intoşlarda bir şey kalıp kalmadığını anlamak için gittiniz mi? Bahçelerine bir göz attınız mı? Hayır efendim, Yankee korkusundan dolayı tarladan çıkan olmadı. DC'yi McIntosh'lara göndereceğim. Orada bir şeyler bulacağını umuyorum. Ben de 12 meşelere gideceğim. Kiminle gideceksiniz efendim? Tek başıma gidebilirim. Dadı kız kardeşlerimi bırakamaz. Babam da gelecek durumda değil. Pork söylenenlere uygun bulmadığını belirten bir ses çıkardı ve bu tepkisi Scarlett'i öfkelendirmekten başka bir işe yaramadı. 12 meşelerde Yankee askerleri ya da başıboş zenciler olabilirdi. Scarlett'in oraya yalnız gitmesi tehlikeliydi. Scarlett öfkeyle topuğunu yere vurarak, ''Aa yeter artık Pork, haydi sen DC'ye intoşlara gitmesini söyle hemen. Sen de Prissy ile birlikte dişi domuzla yavrularını bulup getir.'' diye emir verdi. Dadının güneşten korunmak için kullandığı solmuş ama temiz eski başlık verandada askıda takılı duruyordu. Scarlett hemen onu başına geçirdi. Bu sırada Red'in ona Paris'ten getirdiği yeşil tüylü şapkayı anımsadı. Eline büyük bir sepet alarak yola koyuldu. Her adım atışta başında bir sarsıntı oluyordu. Sanki omuriliği kafatasının içinden dışarı fırlayacak gibiydi. Dereye giden yol Yankilerin harap ettiği pamuk tarlalarını ortadan ikiye bölen kızıl bir yara izine benziyordu. Gölgesi yere düşen bir tek ağaç yoktu. Üstelik dadının başlığı da seyrek dokulu kumaştan dikilmiş olduğu için güneş ışınlarını geçiriyordu. Rüzgarın kaldırdığı toz burun deliklerine gözüne doluyordu. Araba tekerleklerinin top arabalarının derin izleri atların geçtiği yolu kesiyordu. Şosenin her iki yanında top arabalarının tekerlekleri kızıl arklar açmıştı. Yolun top arabaları tarafından kullanılması üzerine süvariler ve piyadeler geçtikleri tarlalardaki pamuk başaklarını ezmişlerdi. Atın başında ve hemen hemen her yerde koşun parçalarına, nallarına, ezilmiş yağ tenekelerine, üniformalardan kopan düğmelere, asker şapkalarına, paramparça çoraplara, kanlı paçavralara, tabanı düşmüş ayakkabılara, kısacası bir ordunun geçip giderken arkasında bırakabileceği her çeşit eşyaya rastlanıyordu. Scarlett, sedir ağaçlarının ve aile mezarlığının sınırını belirleyen tuğla duvarın önünden geçti. Üç erkek kardeşinin yattığı bu üç gösterişsiz mezarın yanında kazılan yeni mezarı düşünmemek için kendini zorladı. Ah Ellen ah! Hızla tepeden indi ve Slattery'lere ait evden geride kalan kül yığını ile küçük ocağın yanından geçti. Bu ailenin alevler arasında can vermelerinden dolayı bir kez daha derin bir acı duydu. Ah bu Slattery'ler! Tara'nın kahyasından bir piç doğuran şu küçük Emmy olmasaydı, evet, Ellen ölmeyecekti. Su toplamış olan ayağını bir taş kesti, canı yanarak inledi. O Scarlett, O'Hara çiftliğinin kraliçesi, herkesin onunla övündüğü bu güzel kadın, şimdi ayakları yarı çıplak halde bu inişli çıkışlı yolda acı çekiyordu. Oysa onun küçük, yumuşak ve biçimli ayakları yalnız dans etmek için yaratılmıştı. Ama şimdi topallıyor ve ayakları sızlıyor, yer yer kanıyordu. Okşanmak, sevilmek ve hizmet edilmek için doğmuş olan bir kadın, şimdi hasta, paçavralar içinde, boş bir mideyle sürünerek yiyecek bir şeyler bulmak için komşu bahçelerine gidiyordu. Bayırın aşağısında dere akıyordu. Dallarıyla suya uzanmaya çalışan ağaçlar çevrede tatlı bir gölge oluşturuyorlardı. Büyükçe bir taşın üstüne oturdu. Delik ayakkabılarını ve parçalanmış çoraplarını çıkararak acıyan, kanayan, yorgun ayaklarını serin sulara soktu. Tara'nın insana hüzün veren o kasvetli havasından kaçıp, bütün gün yalnız yaprak ışırtılarının ve sakin su şırıltısının sessizliği bozduğu bu yerde oturmak ne kadar güzeldi. Ama onun yapılacak çok önemli işleri vardı. Bir süre sonra istemeyerek de olsa çoraplarını ve ayakkabılarını giymek zorunda kaldı. Yankiler köprüyü yakmışlardı. Ağaçların gölgesinde yosunlu taşları izleyerek birkaç yüz metre ileride, derenin daraldığı yerde iki yakayı birleştiren bir ağaç gövdesinin olduğunu biliyordu. Onun üstünden geçip 12 meşelere giden yola koyuldu. Buraya ad olan 12 meşe ağacı ta Kızılderililer zamanında olduğu gibi yine orada yükseliyordu. Ama çevredeki yangın bazı ağaçların yapraklarını kavurmuştu. Bu 12 meşeler şimdi bir harabe halinde olan Mr. John Wilkes'ın evini çevreliyordu. Eskiden beyaz sütunlarıyla tepede yükselen bu görkemli binadan, şimdi geride derin bir hendekten ve çok büyük iki ocaktan başka bir şey kalmamıştı. Yere değen kısmı çürümüş olan bir beyaz sütun, çimenliğin ortasında kuğu gibi yatıyordu. Altında kalan yaseminler ezilmişti. Bu görünüm karşısında büyük bir üzüntü duyan Scarlett, daha fazla ileri gidemedi ve bu devrik sütunun üzerine oturdu. Görkemli konuttan kalan harabe onun kalbini sızlatıyordu. Wilkes'ların tek övünç kaynağı şimdi bir kül yığını halindeydi. Oysa burası onun günün birinde ev sahibisi olacağını düşündüğü bir yerdi. O burada dans etmiş, eğlenmiş, tatlı vakitler geçirmiş, flört etmiş, Melanie'nin Ashley'ye gülümseyişini kıskanmıştı. O yine burada bir ağacın serin gölgesinde Charles Hamilton'ın aklını başından almış, onunla evlenmek istemiş ve evlenmişti de. Ah Ashley diye düşündü, umarım ki ölmüşsündür. Ashley Wilkes burada Melanie ile evlenmişti ama oğlu ve torunu eşlerini asla buraya getiremeyeceklerdi. Artık burada düğünler yapılamayacak, balolar düzenlenemeyecekti. O kadar sevilen bu çatı altında bir daha doğumlar olmayacaktı, çocuk sesleri işitilmeyecekti. O ölmüştü ve Scarlett için sanki tüm Wilkes'lar bu küllerin altında yok olup gitmişlerdi. O şu sıra bunları düşünmemeliyim çünkü bunlar üzüntümü daha da arttırıyor. Kendimi toparladıktan sonra düşünürüm böyle şeyleri diyerek buğulanan gözlerini başka bir yöne çevirdi. Evin kalıntıları arasında dolaştı. Miss Wilkes'ların büyük bir özenle baktıkları gül fidanlarının önünden geçti. Avluyu geride bırakarak ahırların ve kümeslerin arasından bahçeye çıktı. Meyve ve sebze bahçesine açılan kapı artık yoktu. Eskiden özenle dikilmiş olan yemyeşil sebze fidanları tarladaki gibi harap olmuştu. Atların nalları, tekerlekler yumuşak toprakta küçük çukurlar, uzun yarıklar açmıştı. Sebze ve meyve bahçesinde Scarlett için hiçbir şey yoktu. Avluya geldi. Oradan zencilerin kaldığı beyaz kulübelere doğru yürüdü. Arada bir bağırıyordu. ''Hey, bu yana bakın!'' Ama ona cevap veren çıkmadı. Hatta bir köpek havlaması bile duyulmadı. Wilkes'ların tüm zencileri ya kaçmışlar ya da Yankilerin arkalarından gitmişlerdi. Scarlett her esirin bahçenin bir köşesinde küçük bir yeri olduğunu biliyordu. Beyaz kulübelerin yanına gelince bu bahçeciklerin gizli kalmış olabileceğini düşündü ve hemen araştırmaya başladı. Sonunda aradığını buldu. Çok fazla yorulmasına rağmen şalgam ve lahanaları görünce az kalsın sevincinden havalara sıçrayacaktı. Bunlar uzun süredir sulanmadıkları için kurumaya yüz tutmuşlardı. Toprağa oturdu ve titreyen elleriyle şalgam ve lahana toplamaya, bunları sepetine doldurmaya başladı. Gerçi et yoktu. Ama bunlarla bu akşam güzel bir yemek yapabilirlerdi. Dilsin'in aydınlanma için kullandığı domuz yağı bu yemeğe tat verirdi. Yine bir kulübenin arkasında turp ekili bir yerle karşılaştı. Turpları görünce açlık hissetti. Hemen bir iki tane turp söküp yemeye başladı. Bunlar o kadar sert ve biberliydi ki gözlerinden yaş geldi. Kısa bir süre sonra da midesi kaynadı ve kustu. Başı döndüğü için hemen yere uzandı. Kulübelere sinmiş olan pis zenci kokusu adeta burnunun direğini kıracak gibiydi. Gözünü açtığı zaman sanki kulübeler ağaçlar çevresinde dönüyordu. Uzun bir süre sırtüstü yatmak zorunda kaldı. Altındaki toprak arabanın tahtalarıyla karşılaştırıldığında kuş tüyü yatak gibi yumuşak geliyordu ona. Şimdi düşünceleri değişik konular üzerinde çeşitli zaman dilimlerinde dolaşıp duruyordu. Direncini kaybettiği için belleğinden kendisini rahatsız eden anılarını uzaklaştıramıyordu. Hayır hayır, şimdi değil diye söylendi. Annemi, babamı, eşliği, tarayı, bu harabeye dönmüş olan 12 meşeleri sonra düşüneceğim. Evet, güçlü ve cesur olduğum zaman. İradesine hakim olamıyordu. Kendi istemese de o tatlı ve acı anılar belleğinde cirit atıyorlardı. Hele hele o acı dolu anılar yok muydu? İşte onlar sanki birer vahşi kuş olmuş beynine tırnaklarını geçiriyordu. Onu gagalıyordu. Uzun bir süre güçlü güneşin altında kaldı ve kaybettiği her şey gözünün önünden akıp geçti. Nihayet kendisini üzen hayallerden sonra karanlık bir geleceği karşılamak zorunda kaldığını anladı ve yavaş yavaş ayağa kalktı. 12 meşelerin kararmış harabe halini yeniden izledi. Sonra kendini düşündü. Yüzü gençliğinden, güzelliğinden çok şey yitirmişti. Geçmiş artık geçmişte kalmıştı. Ölüler artık ölülerin yanındaydı. Geçmişin şen şakrak günleri bir daha dönmemek üzere gitmişti. Geriye dönmek asla mümkün değildi ve yapılacak tek şey kesin kararla ileriye doğru gitmekti. Scarlett içine sebze doldurduğu büyük sepetin kulpunu kontrol ettikten sonra gururlu bir soyun ve yaşam biçiminin simgesi olan 12 meşelere son kez baktı. Sepetin kulpunu koluna geçirdiği gibi Tara'nın yolunu tuttu. Yükü ağır olan sepet kolunu acıtıyordu. O da sepeti bazen öteki koluyla bazen de elinde taşıyordu. Akşama güzel bir yemek için yeterli malzeme topladığını düşünürken midesinin açlıktan adeta kendi kendini yediğini hissetti. Bütün benliğini açlık duygusu kaplamıştı. Gözünün önünden eski günlerin çeşit çeşit yiyeceklerle dolu sofraları geçiyordu. Bu yokluğun uzun bir süre daha devam edeceğini düşünerek yüksek sesle söylenmeye başladı. Tanrı şahidim olsun ki Yankiler beni asla ele geçiremeyecekler. İyi olacağım, güçlü olacağım ve bütün bu zorlukları aşacağım. Açlık midemi tutsak alamayacak. Evet, ne beni ne de bizimkileri. Hatta çalmak ya da öldürmek gerekse bile. Kesin söylüyorum, Tanrı huzurunda söz veriyorum. Artık açlıktan midem kazınmayacak. Tara o kadar sessiz, o kadar dünyadan kopuktu ki Robinson Crusoe'nun adasına benziyordu. Gerçek dünya buradan birkaç mil uzakta kalmıştı. Sanki görünmeyen dalgalar Tara'yı Jonesboro'dan, Fayetteville'den, Lovejoy'dan hatta komşu çiftliklerden ayırmıştı. İhtiyar at öldüğü için Tara'da oturanların tek ulaşım aracı da ortadan kalkmıştı. Bunların millerce yolu gidebilmeleri için ne zamanları ne de güçleri vardı. Scarlett bir yandan yorucu bir iş gördüğü, yiyecek bir şeyler bulmaya çalıştığı, üç hastaya bitmez tükenmez bir sabırla baktığı sırada, öte yandan da kulakları umutla duyacağı bir tanıdık sesi bekliyor gibiydi.